Ayrım 6.
Şuurun deneyimde çok ihtiyari, isteğe bağlı bir öğe olduğu artık netleşmiş olmalıdır. Büyük bir farkla evrendeki deneyim vesileleri hiçbir şuurlu deneyime sahip değillerdir. Ve hatta şuurlu deneyime sahip olanlarda bile deneyim içinde kapsanmış olan öğelerin çoğu şuur tarafından aydınlatılmamıştır. Şuurun ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı daha çok tartışma gerektirmektedir. Şuur, Whitehead tarafından bir zeki kavramının öznel bir biçimi olarak tanımlanmıştır. Bu, nesnesi bir gerçek ve bir önerme arasındaki tezat olan bir kavramıdır. Bu da daha önce söylenmiş olan, şuurun sadece eğer biri olabilecek olanla tezat olduğunda ortaya çıktığını söylemenin bir başka şeklidir. Bu cins bir tezat ancak çeşitli tipteki kavramları sentezleyebilen çok karmaşık, sofistike deneyim vesilelerinde ortaya çıkar. Bir deneyim vesilesinin ilk fazı sayelerinde geçmiş gerçeklerin kavrandığı fiziksel kavramalardan oluşur. Her bir fiziksel kavramadan sayelerinde ebedi nesnelerin kavranan gerçeklerde cisiplendiği veya onlara çok yakın diğer olasılıkların kavrandığı kavramsal kavramalar ortaya çıkar. Bu kavrama nötr değildir ama öznel bir biçim, o olasılığın bir pozitif veya negatif değerlendirmesinin en öğesel halini içerir. Bu zihniyetin öğesel halidir. Çünkü deneyime bir kendi kendini belirleme öğesi dahil eder. Düşük dereceli deneyim vesileleri öznel mevcudiyetlerini, geçmiş dünyadan alınan olasılıkların körlemesine tekrar onaylandığı veya yoğunlukta hafifletildiği fiziksel amaçlar tarafından oluşturulmuş basit son bir safha ile bitirirler. Bu üçüncü safhadaki tezatları olasılık notanın gerçekten göz önüne alındığı önermelere dönüştürmek için muhtemelen bir hayvan psişesinin veya en azından canlı bir organizmanın çok daha karmaşık bir deneyim seviyesi gerekir. Dünya hakkında olası bir olgu içeren bu önermeyi gerçek dünya ile zıtlaştırmak için ve böylece bir zeki kavrama elde etmek için ise çok daha karmaşık bir deneyim gerekecektir. Ancak bu yapıldığında şuur kavramanın öznel bir biçimi olarak ortaya çıkar. İnsan deneyiminin bir anında kavranan engin sayıdaki nesneler ve kabul edilen önermelerin daha küçük sayısı sadece şuurda örtülü hale gelen küçücük bir rakamdır. Şuur aslında deneyimlenen şey için çok yetersiz bir rehberdir. Karmaşıklık, hiyerarşi, alışkanlıklar ve düzenlilik. Bu felsefenin ima ettiklerinin bir takımı doğa kanunları ve bilimler hiyerarşisine ait konuları ilgilendirmektedir. İlk modern dünya görüşü doğa kanunlarını mutlak, doğaüstü bir varlık tarafından empoze edilen reçete haline gelmiş hükümler olarak düşünmekteydi. Son modern dünya görüşünün örnekleri ise empoze eden kanun koyucudan tamamen vazgeçtikten sonra bile kanunlarla ilgili bu görüşü genelde korudular. Dahası bu dünya görüşünün indirgeyiciliği, en karmaşık varlıkların da en basit şeyler gibi kanuna uygun biçimde davranmaları gerektiğini ima etmekteydi. İnsanlar, atomlar ve bilardo topları gibi kanuna tabi olmaları gereken fareler gibi kanuna tabi olmalıydılar. Daha karmaşık şeylerin davranışının daha basit şeylerin davranışı gibi tahmin edilebilir olmasını ve dolayısıyla onlarla ilgili bilimsel deneylerin tekrarlanabilirliğini önleyen şey sadece karmaşıklıklarıydı. Whitehead'in postmodern felsefesinin ima ettikleri gerçekten de radikal biçimde farklıdır. Elektronların, atomların ve moleküllerin davranışlarını tanımlayıcı bütün kanunlar, belirli bir topluma ait olan insanların davranışlarını tanımlayan kanunlardan daha az sosyolojik kanunlar değildirler. Whitehead bu sözde doğa kanunlarının aslında doğanın en yaygın alışkanlıkları ve dolayısıyla istatistiki kanunlar olduğu konusunda William James ve Charles Peirce ile hemfikirdir. Bir toplumun anormal biçimde davranan bir üyesi empoze edilmiş bazı kanunları ihlal ediyor değildir. Sadece kendi türünün bazı az çok yaygın alışkanlıklarına uymada başarısız olmaktadır. İki cins varlığın alışkanlıkları yüksek derecede tahmine ve kontrole izin verecek kadar düzenli olacaktır. Öte yanda düşük seviyeli kalıcı bireylerin davranışı en azından istatistiki olarak yüksek derecede tahmin edilebilir olacaktır. Çünkü bu kalıcı bireyleri tamamen meydana getiren deneyim vesileleri neredeyse tamamen fizikseldir. Zihinsel kutupları kendini belirlemeyi uygulamak için çok az güce sahiptir. her vesile büyük çapta kendinden öncekini tekrarlar. Öyle ki bir proton veya atom bütün süre boyunca aynı tarzda hareket ederek milyarlarca yıl sürekli olabilir. Hatta bu düşük dereceli kalıcı bireyleri milyarlarcasından meydana gelen bireyselleşmemiş kümelerin davranışları daha da tahmin edilebilir olacaktır. Çünkü bir bütün olarak topluma herhangi bir tepki kendiliğindenliği verecek baskın bir bireye sahip değillerdir. Elektronlar gibi kalıcı bireyleri minüskül kendiliğindenliği ne olursa olsun tezahürü karşılıklı biçimde iptal edici olacaktır. Öyle ki bütünün davranışı milyarlarca meydana getirici parçanın davranışının ortalama kütlesini yansıtacaktır. Bilardo topları gibi kümelerin bu davranışı öngörülmeyen sıra dışı bir güç müdahale etmediği takdirde prensipte neredeyse mükemmel biçimde tahmin edilebilir olacaktır. Bu düşük seviyeli bireyleri ve bireyselleşmemiş kümeleri inceleyen bilimler yüksek derecede tekrarlanabilir deneyler yapma kapasitesine sahip olacaklardır. Ancak kişi artan karmaşıklıktaki birleşik bireylerle uğraştığında alışkanlığa bağlı davranış azalacaktır. Baskın bireyin deneyim vesileleri zihinsel kutupta artan bir öneme sahip olacaktır. Dolayısıyla bunlar yeni olasılıklara cevap vermek için eski deneyimlerin davranışından an içinde sapmak üzere artan biçimde daha çok güce sahip olacaklardır. Aynı zamanda fiziksel kutupların negatif kavramaları oranla daha fazla hissi veya pozitif kavraması olacaktır. Öyle ki ortamın çoğu histen dışlanmayacaktır. Öyleyse deneyim vesilesinin kesin karakterini belirlemede hem kendi öznel cevaplarında ve hem de diğerleri üstündeki nesnel etkilerinde daha fazla değişken işe karışmış olacaktır. İnsanlara gelince onların deneyimlerine dahil olan değişkenlerin sayısı sanal anlamda sonsuzdur ve herhangi belirli bir tipteki dürtüye çeşitli yollarla cevap verme kapasiteleri muazzamdır. İnsan psişesi ve bir proton arasındaki hafif bir benzerlik olmasına karşın insan psikolojisi veya insanın şuurlu deneyimi ya da hatta insanın dışsal davranışının kanunsal benzerlikte bilardo topları bir yana protonlarınkine bile yaklaşacağı varsayımı üzerine tahmin edilmiş sosyolojiye herhangi bir bilimsel yaklaşımın başarısızlıkla lanetlenmesi kanıksanılmazdır. Gezegenimiz üstünde kendiliğindenlik ve benzersizlik ile kıyaslandığında tek tip alışkanlıkların gittikçe artan biçimde daha az belirleyici hale geldiği 4 milyar yıl civarı bir evrim bu ikisinin arasına girmiştir. Sabit sağduyu fikirleri. Whitehead'in postmodern felsefesinin PSI etkileşimlerinin oluşmasına izin veren tarzına dönmeden önce bu felsefenin daha önce sözü edilen deneyim olguları için yeterli olduğunu iddia eden herhangi bir felsefenin izah edebilir olması gereken sabit sağduyu fikirlerine izin veriş tarzına kısaca değineceğim. Birleşik deneyselcilik ve birleşik bireyler doktrinleri bazıları şuur sahibi olan deneyimlerimizin tam gelişmiş gerçekler olarak nasıl düşünülebildiğini ve bunların görünürdeki özgürlüğünün itibari kıymet olarak nasıl ele alınabileceğini gösterirler. Ve kendi yaratıcı deneyimimiz dünyada büyük bir istisna olarak değil de doğanın her yerine yayılmış bir ilkenin yüksek dereceli bir örneklemesi olarak görülebilir. Psişe ve beyin arasındaki ayrım birleşik deneyselci doktrin sayesinde bunların nasıl etkileştiklerine dair çözümsüz bir sorun sunmaz. Bu pozisyon dualizm değil, dualist olmayan etkileşimciliktir. Psişe beyinden nümerik olarak ayrıysa da böylece etkileşmek üzere iki şey vardır. Beyin hücrelerinden cins bakımından ontolojik olarak farklı değildir ama sadece derece bakımından büyük ölçüde farklılık gösterir. Öyle ki nedensel etkileşim benzer olmayanlar arasında değil de aynı türden bireylerin ast ve üst örnekleri arasındadır. Etkili nedensellik sempatiyi veya hislerin paylaşımını içerir. Kendi deneyimimizin ötesindeki gerçek dünyayı idrak edişimizin temel yolunun duyusal olmayan algılama olduğu fikri, öyle ki duyusal algılama algılamanın ikincil türemiş bir biçimidir, varsaydığımız ama duyusal algılama yoluyla bilinemeyen şeyleri nasıl bilebildiğimizi göstermektedir. Bir şeyin bir diğeri üstündeki gerçek tesiri olan etkili nedensellik bu yolla bilinir. Aslında fiziksel kavram aynı zamanda nedensel etkililik modundaki algılama olarak da adlandırılır. Çünkü kavrayanın kavradığı şey tam olarak önceki deneyimlerin onun üzerindeki nedensel etkililiğidir. Bu algılama biçimine dahil olan şey bu önceki deneyimlerin gerçekliğidir. Bu da neden hiçbirimizin pratikte tek benci olmadığımızı açıklamaktadır. Ötemizde bizler kadar gerçek bir dünyanın var olduğu bilgisinin zeki bir yargıdan ziyade zeka öncesi bir algılama yoluyla gelmesi olgusu, köpeklerimizin ve aslında bütün organizmaların ortamlarına neden tek benci olmayan cevaplar zuhur ettirdiklerini izah eder. Bu algılama biçimi geçmiş gerçeklerin bir kavramasıyla ilgili olduğundan ve bir deneyim vesilesinin daima gelecek olaylara tesir etmeyi umması sebebiyle geçmiş ve gelecek, gerçek gelecek değil ama bir gelecek olacağı bilgisi ve dolayısıyla zaman bilgimiz temellenir. Bu yüzden birleşik deneyselcilik ile bu felsefenin bir atom gibi düşük dereceli bir kalıcı bireyin insan psişesine benzer olduğunu söylemesi, her biri az da olsa kendi geçmişini kavrayan ve geleceğini bekleyen deneyim vesilelerinin bir toplumuna benzer biçimde zamanın neden bütün doğa için reel olduğunu açıklar. Böylece zamansal ve zamansal olmayan bireylerin nasıl olup da etkileşebildikleri veya zamanın nasıl olup da ortaya çıktığı hakkında hiçbir gizem kalmaz. Nihayet fiziksel duyu organlarımız yoluyla alınanlan çok daha temel bir algılama biçimine sahip olduğumuz doktrini, hakikat, güzellik ve iyilik gibi değerler adını verdiğimiz fiziksel olmayan realiteleri nasıl kavrayabildiğimizi açıklamaktadır. Whitehead'in felsefesinin bazı hatlarını ve bu hatların bize en temel varsayımlarımıza anlam vermeden nasıl yardımcı olacaklarını kısaca, bıkkın okuyucuya şöyle demeliyim, mümkün olduğunca kısaca özetledikten sonra, şimdi bu felsefenin PSI etkileşimlerine anlam vermede bize yardımcı olabilecekleri bazı yolları inceleyeceğim. Fenomenin realitesine dair hiçbir kanıt sunmamaktayım. Sadece bu tartışmanın adına bunların oluştuğunu, şüphesiz gerçek prekognisyon hariç, varsaymakta ve eğer oluşuyorlarsa bunun Whitehead'in önerdiği felsefenin bağlamında nasıl mümkün olduğunu sormaktayım. PSI'nin çeşitli biçimlerinin felsefi anlaşılırlığı. Alıcı PSI'si. Alıcı PSI, zihnin uzaktan tesirleri kavrayıcı biçimde alışıdır. Bu alışın şuurlu olması gerekmez. Böylesi deneyim ve şuurlu deneyim arasındaki ayrım, parapsikoloji için bazı deneyim biçimleri hiç değilse nadiren şuurlu hale geliyorken, diğer deneyim biçimlerinin neden düzenli olarak şuurlu hale geldiği sorusu kadar hayatidir. Bilhassa genelde uzak varlıkların duyusal olmayan algılaması anlamına gelen duyular dışı algılama, DDA, nadiren böyleyken duyusal deneyim düzenli olarak şuurlu hale gelir. Dipnot. Bu, bütün veya hatta çoğu duyusal algılamanın şuurlu hale geldiği anlamına gelmez. Bunun çoğu şüphesiz şuur altıyla algılanır. Whitehead'in felsefesi bu iki katlı olgu için olası bir açıklama, beynin ve merkezi sinir sisteminin duyular dışı algılamayı süzme işlevini gördüğüne dair Broad'un lehine düzenlediği, Bergson'un teorisini düzenleyen bir açıklama sağlamaktadır. Uzak nesnelerin duyusal algılamasının şuura yükselmesinin, uzak, sınırdaş olmayan nesnelerin kavramalarından daha muhtemel olmasının bir sebebi vardır. Bu sebep bir veri ne kadar yoğun olursa olsun baskın deneyim vesilelerinin oluşturduğu kavramların yaratıcı sentezinde şuura yükselmesi de o kadar muhtemeldir diye açıklanabilecek genel bir noktaya dayanmaktadır. Bu neden iki katlıdır. Birincisi duyusal algılamada veriler baskın deneyim vesilelerince sınırdaş deneyim vesilelerinden yani beyindeki hücresel vesilelerden alınır. İkincisi sınırdaş vesilelerden gelen veriler genellikle bir hayli kuvvetli nakledilir. Çünkü araya karışan vesilelerden türetilmiş veriler tarafından sulandırılmazlar. Ve melezlerden olduğu kadar saf fiziksel nedensellikten sonuçlanabilirler. Sınırdaş olmayan vesilelerden doğrudan alınan veriler ise tam tersine genelde melez fiziksel nedenselliğe dayalı olacak ve dolayısıyla çok daha az kuvvetle varacaklardır. Buna göre onlar deneyimin şuurlu yüzeyine doğru çıkmaya nadiren çalışacaklar, genelde şuur dışı derinliklerde kalacaklardır. Bu durumda 50 metre ötedeki bir ağaç gibi uzak bir nesnenin duyusal algılamasının, şuurlu farkındalığın açık ve belirgin bir nesnesi haline gelmesi anlamında, aynı nesnenin duyular dışı algılamasından çok daha güvenilir olmasının nedenini görebiliriz. Duyusal algılama bir dizi sınırdaş nedensel nakillerden kaynaklanır. Fotonik olaylar dizisi verileri ağaçtan göze getirir. Sonra nöronik olaylar ateşlemeler dizisi muhtemelen bir bakıma değişmiş haldeki bu verileri gözün yüzeyinden beyine getirir. Sonra baskın vesileler beyni oluşturan deneyim vesilelerinden muhtemelen daha da değişmiş verileri alır. Zincirdeki her bir halka duyusal olmayan kavramlardan meydana gelir. Bu sadece baskın vesilenin beyin hücrelerini kavradığı en son olayda geçerli değildir. Optik sinirdeki her bir nöron kavrama yoluyla verilerini komşu nöronlardan, gözdeki hücreler ise fotonları kavrayarak almıştır. Ve veriler her biri kendinden evvelki fotonik olayı kavrayan uzun bir fotonik olaylar zinciri yoluyla ağaçtan göze aktarılmıştır. Uzak bir nesnenin duyusal algılaması ve duyular dışı algılaması arasındaki fark, öyleyse ikincisinin duyusal olmayan algılama içermesi değildir. Duyusal algılama da duyusal olmayan algılama içermektedir. Fark, duyusal algılamanın sınırdaş olaylar zincirlerine dayanmasıdır. Öyle ki her adımda melez fiziksel nedensellikten daha güçlü olan ve genellikle kendini sınırdaş olaylarda tüketen saf fiziksel nedensellik vardır. Bedenin duyu sistemi, bu bedenin uyumlanmış olduğu, ışık ve ses dalgaları gibi doğal sistemleri gibi, belirli tipte bir enformasyonu yeterli bir yoğunlukla, şuurun meydana çıkabileceği yer olan baskın deneyim vesilelerinin son fazlarına kadar dayanacak biçimde nakletmek için çok güvenilir bir sistemdir. Bu güvenilirlik hem bir kişinin tarihçesindeki farklı deneyim vesilelerinin arasında ve hem de duyu sistemlerimizin benzerliği sebebiyle farklı kişiler arasında da tekrarlanabilirlik anlamına gelir. İster kaya, ister ağaç, ister bir başka kişi olsun, uzak bir nesnenin duyular dışı algılaması, bunun uzaktan bir algılama olduğu varsayımıyla tanım gereği sınırdaş bir nedensel aktarımlar zincirine dayanmaz. Dolayısıyla bu beyinden gelen verilere nispeten düzenli bir biçimde şuura yükselmek için genellikle yeterince güçlü olmayacaktır. Öyleyse beyinden ve merkezi sinir sisteminden gelen veriler uzak nesnelerden gelen duyular dışı enformasyonu genelde engelleyeceklerdir. Veriler baskın deneyim vesilesinin tamamından değil ama bu deneyimin şuurlu kısmından engellenir. Beyin merkezi sinir sisteminin geri kalanıyla birlikte bu engellemeyi işlevi olduğu için değil, görevi yeterli yoğunlukla, düzenli ve güvenilir bir tarzda şuura yükselmeleri için belirli tipteki kesin enformasyonları getirmek olan ana pozitif işlevlerinden birinin yan etkisi olarak yapmaktadır. Buna göre uzak bir nesnenin duyular dışı kavramaları arada bir şuura yükseldiklerinde bu ne bazı doğa kanunlarının ihlali ve ne de beynin işlevlerinden birisinin hatasıdır. Bu sadece aslında anlaşılır nedenlerle normal biçimde oluşan şeylerin oluş tarzındaki bir istisnadır. Kavramalardan gelen bu verilerin birkaç vakada şuura yükselmesinin sebebi muhtemelen vakadan vakaya farklılık gösterir. En ortak faktörleri kabaca tahmin etsek bile bunları istek üzerine en azından görüş açısından uzun vadeli ruhsal disipline diğer uçlarda ayrılmaktadır. Nasıl üreteceğimizi öğrenmemiz pek olası değildir. Her durumda da DDA ile ilgili tam tekrarlanabilir deneyleri bulmaya en olası yaklaşım, eğer yukarıdaki analizin bir geçerliliği varsa, şuur dışı, duyular dışı algılama için kanıt bulmak üzerine yoğunlaşmak olacaktır. Böylesi birkaç deney yapılmıştır. Ancak şu ana dek deneylerin büyük çoğunluğu şuurlu DDA için kanıt bulmayı denemiştir. Tahminimce bunun nedeni birçok parapsikoloğun DDA'nın gündelik hayatta işe yaraması için yollar bulmayı arzulamalarında yatmaktadır. Her durumda bu kaygı tekrarlanabilir deneyler bulma kaygısından ayrılmalıdır. Bir kere de her iki şeyi de yapmaya çalışmak, büyük olasılıkla boşa uğraşmaktan başka bir sonuç vermeyecektir. 10 sene önce bir makalesinde Erlendur Haraldsson, PSI'nin fizyolojik neticelerinin incelenmesinin bazı araştırmacıların, Brian Miller'ın literatürle ilgili bir taramasında ifade edildiği gibi, şu ana kadar sonuçlar, böylesi deneylerin DDA performansına, şuurlu DDA tepkileri kullanan işlemlerden daha kolay bir ulaşım sağlayamadığına dair çıkarımları sebebiyle sayıca azaldığını belirtmiştir. Ancak PSI alımının aslen şuur dışı seviyede oluştuğuna ve böylesi bir alımı test etmek üzere tasarlanan deneylerin nispeten yetersizliğine inanmak için hem felsefi hem de ampirik nedenler ele alınınca, bu yaklaşımın şuurlu DDA ile ilgili olanlardan çok daha fazla tekrarlanabilir sonuçlar sağlamayacağı sonucuna varmak için erkendir. Birleşik deneyselcilik ve alıcı PSI'nin bazı biçimleri. Bu tartışmada şuurlu, telepati ve duru görü, bu ikinci terimi, geniş anlamda uzak nesnelerin dışsal hatlarına dair enformasyonun, duyuların kullanımı olmaksızın alındığı diğer bütün deneyim biçimlerini ve duru işitiyi içerecek biçimde ele alarak, arasında fark gözetmeden alıcı PSI olarak genel biçimde ele aldım. Birleşik deneyselciliği sayesinde telepati ve duru görüyü benzer şekilde ele almak, Whitehead'in felsefesi çerçevesinde mümkündür. Bütün gerçekler deneyim vesileleri veya böylesi gruplar olduklarından, bir kaya veya bir insan psişesi arasındaki doğrudan, duyular dışı nedensel ilişki, iki insan psişesi arasında olandan cins bakımından daha farklı değildir. Her durumda da kendisi hala bir özne veya söz konusu olan bir kaya ise bir nesneler salkımı iken, nesne tarafından orijinalde deneyimlenen hisler, o zaman kavrayan psişe tarafından hissedilir. Bu her iki durumda da telepati veya uzaktan hissetmedir. Duru görü söz konusu olduğundaki fark ise kişinin şeylerin, genellikle kümelerin, dışsal, genelde fiziksel olarak adlandırılan, karakteristikleri hakkında enformasyonu, duyu benzeri imajların yapılanmasıyla sonuçlanan enformasyonu almasıdır. Telepati de tam tersine kişi bir bireyin içsel deneyimine dair enformasyonu alır. Dolayısıyla duru görü duyusal imajların onlardan doğmaları biçiminde beynimizin doğrudan kavramalarına benzerdir. Bu duyusal imajların verilerden nasıl doğduğu ise bir vakadan diğerine daha az veya daha çok gizemli değildir. Robert Tulles ilkinde algısal ilişkinin uzaktan olması hariç, uzak bir nesne ve zihin arasındaki ilişkinin beyin ve zihin arasındaki ilişkiyle aynı olduğunu söylemekle çok haklıydı. Ancak onun belirttiğinin tam tersine beyin ve zihin arasındaki ilişki uzaktan tesir öresi işe dahil olmadığından kesinlikle bir PSI ilişkisi olarak adlandırılmamalıdır.